Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün gençliği konuşacağız. Yani eğitimin belki de ana unsuru diyebiliriz. Gençliği konuşacağız. Türkiye'de gençlik üzerine bir bakanlık var. Gençlik ve Spor Bakanlığı. Gençlikle ilgili hemen hemen bütün alanları ilgilenen bir bakanlık bu. Bugün orada hizmet veren genç bir dostumuz, kardeşimiz Emre Topoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak hizmet görüyor. Geldiniz Emre Bey.
Allah razı olsun.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yoğunsunuz biliyorum. Yani birçok alanda çalışmalarınız var. Bakanlık olarak da sizin birim olarak da.
Allah razı
bazılarına olsun. Ben de katıldım.
Evet.
Bazı programlarınıza. Böyle genç insanlarla berabersiniz. Gençsiniz.
Allah razı olsun.
Genç insanlarla berabersiniz. Ve Türkiye hani genç nüfusu genç bir ülke öyle bilinir.
Evet.
Burada eğitim konuşmalarında da sık sık vurguladığımız gibi aşağı yukarı nüfusun üçte biri yani eğitim döneminde olan hani yetişme döneminde kendi kişiliğini inşa döneminde olan insanlarımızdan oluşuyor. Bizler de hep vurguluyoruz. Yani bu insan unsurumuza ne kadar iyi hizmetler verebilirsek Türkiye'nin yarını o kadar iyi olur diye ifade ediliyor bizler ya da konuklarımız bunu ifade ediyorlar. Şimdi siz işin mutfağındasınız.
Estağfurullah.
Biraz isterseniz tam sizin genel müdürlüğünüz ne yapıyor oradan bahsedelim. Sonra gençlik üzerine çok tabii başlık var konuşacak. Konuşalım inşallah.
İnşallah. Allah razı olsun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum size hocam.
Sağ olun.
Bugün burada bizi misafir ettiniz. Ben onu da söylemek istiyorum. Sizinle beraber program yapmak açıkçası benim açımdan çok özel bir durum.
Sağ olun.
Söyleyeyim.
Teşekkür
Allah
ederim.
Allah razı olsun.
Sağ olun.
Şöyle söyleyebilirim. Tabii Türkiye gerçekten nüfus olarak genç bir ülke. Ve bizim belki bakanlık da genç bir bakanlık. Çünkü 7 yıllık bir bakanlık. 2011 yılında kuruldu. Belki başlarken şunu söylemek lazım hocam. Bir adında gençlik geçen bir bakanlık kurulması aslında devletin gençliğe verdiği önemin çok net bir göstergesi.
Güzel, güzel evet.
Ve tabii bizim bir politika belgemiz var kurulurken oluşturulan ve güncellenen. Orada bir yaş aralığı belirtilmiş aslında. Yani dünyada farklı genç tanımları var ama biz de ülkemizde
nasıl?
14-29 diye verilmiş. Hmm. Ama tabii bu
daha
faaliyet
alt yaşlar.
Aslında şöyle faaliyet bazında bunu bu şekilde sınırlandırmamak lazım bence. Çünkü bizde spor kısmı da olduğu için çok küçük yaşlarda da
spora ilgi başlıyor.
Tabii ki. Ama nüfus aralığı ve istatistiki çalışmalarda bu aralık genelde baz alınıyor. Ve baktığımızda 20 milyonun üzerinde bir nüfusumuz var.
Evet.
Yani bu hakikaten çok özel ve ciddi bir rakam. Ve bu anlamda evet bir bakanlık var, çok ciddi bir faaliyet alanı var. Yani çok hızlı böyle belki bunlar çok detay bilgiler ama hızlı geçmekte fayda
bu
var.
Bilmek de önemli, bakanlığın böyle kapsama alanı diyelim.
Evet. Allah razı olsun. Bizim şu an bu 20 milyonun üzerindeki genç ve sporu da dahil edersek çok daha ciddi rakamlara yönelik olarak farklı genel müdürlüklerimiz var çalışan. İşte spor genel müdürlüğü malum, kredi yurtlar kurumu. Özellikle üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar. Yine merkez birimlerimizde diğer yani bizim genel müdürlüğümüz dışında eğitim, kültür, araştırma ve proje koordinasyon gibi genel müdürlüklerimiz var.
Evet.
Bizim genel müdürlüğümüz biraz aslında sahada olan
evet.
Bir genel müdürlük gençlik hizmetleri. Çünkü
doğrudan gençlere
evet,
dokunan.
Temas eden.
Evet.
Çünkü taşrada faaliyet gösteren gençlikle alakalı genel müdürlük gençlik hizmetleri.
Evet.
Genel müdürlüğü. Çünkü şu an 81 ilde. Sayıları yaklaşık 300'ü bulan gençlik merkezlerimiz
gençlik
var.
Gençlik merkezleri. Evet.
Bunlar tüm il merkezi ve birçok ilçede faaliyet göstermekte.
Gittiğim yine yerlerde hep soruyorum konferanslara gittiğimde gençlik merkezi var mı burada diye.
Evet.
Orada gençlik spor il müdürleri zaman zaman davet ediyorlar. Yani evet çok geniş bir alana yayılmış durumda gençlik merkezleriniz.
Gerçekten öyle. Bu tabii yeterli veya yetersiz tartışılır muhakkak ama şu an en azından ülkemizin bütün illerinde faaliyet gösteriyor birçok ilçede. Ve bence bununla birlikte
kaç yıl oldu bu gençlik merkezlerinin kurulmaya başlaması?
Aslında şöyle hocam, gençlik merkezi kavramı çok eskiden beri var. Evet. Fakat sayıları bakanlık kurulunda çok düşük miktarlardaydı. Yani özellikle 2000'li yıllardan bu yana baktığımızda 6, 8, 10 diye devam etmiş. Ve en son 2014'ten sonra da ciddi bir yatırım hamlesi var. Ama tabii sadece binalar yetmiyor yapmak. Çünkü birçok yerde bina yapmak hakikaten maliyet gerektiren ama bunun dışında rahatlıkla da yapılabilecek, işte süre ve zaman ve parayla yapılabilecek, bütçeyle yapılabilecek şeyler. Ama önemli olan onu doldurabilmek. Bu hakikaten önemli. Bunun işte yer seçiminden tutun da işte merkeze yakınlığı, içeride çalışacak personelin niteliği gibi unsurlar hakikaten önemli. Şu an
yani gençlik merkezlerinin mutfağı çok daha hayati önem taşıyor. Kesinlikle. Oradaki ürünü üretmek için.
Keza bu isim, yani gençlik merkezi kavramı, aslında biz bunu bir marka olarak kullanıyoruz ama şu an belediyeler de gençlik merkezi yapıyor. STK'larımızın da gençlik merkezi,
evet,
adıyla
doğru,
yapılanması var. Ve ben bir küçük bir anı belki,
ha, lütfen,
beni etkileyen bir şey olduğu için paylaşmak isterim hocam. İlk ben 7 yıldır bakanlıktayım, yani ilk kurulduğu, hı hı, dönemde başladım. Birçok biriminde de görev yaptım aslında. Birçok,
evet,
genel müdürlüğünde. En son 3 yıldır da gençlik hizmetlerindeyim. İlk başladığımda bir de ben Gaziantep'liyim bu arada. O bölgede bilen ve yetişmiş birisi
olarak. Ben de Maraşlıyım.
Biliyorum hocam.
Yani komşuyuz birbirimize.
Evet, evet. O bölgede
tuzumuz,
tabii,
ekmeğimiz karışmıştır.
Allah razı olsun. Yani o bölgede bulunmuş birisi olarak ilk başladığımda tabii bölgeye bakıyoruz, durumu nedir, işte genç nüfusu nedir vesaire. Orada ilk gittiğimde Diyarbakır'da bir örnek. Bana şöyle bir şey gösterdiler, böyle ana caddede böyle belki 500-600 metre arayla küçük, ortam belki çok uygun olmayan ama Türkiye evi ifadesi kullanıyorlar. İşte Türkiye evleri, Türkiye evleri. Ya dedim, bu Türkiye evlerinden ne yapılıyor? Türkü tamam var ama başka yani ne amaçla bunlar yapılıyor? İnanın burada gençlere özel olarak her türlü imkan sağlanmış ve bu kardeşlerimiz maalesef buralardan geçerek daha sonra işte şu an gördüğümüz devletine, milletine karşı safta duran, yer alan kişiler olarak
çıkmış. Yani adı şık ama,
evet,
içeriğinde problem var.
Aynen öyle.
Evet.
Ve netice itibariyle bunlarla mücadele edilecekse ve o gençlere dokunulacaksa çok daha iyisini, çok daha kalitelisini yapmak lazım. Bir de gençleri hakikaten anlayarak yapmak lazım.
Yani gençlere türkü verilecekse,
aynen,
daha
öyle,
sağlıklı ortamlarda, onların,
aynen,
ruhlarını da koruyacak ortamda şarkı verilecekse,
evet,
spor verilecekse.
Evet. Aynen öyle. İşte, evet, bu bağlamda gençlik merkezlerinin önemi belki şöyle farklı bir açıdan bakılabilir. Bizim gençlik merkezlerimizde şunu diyoruz biz. Türkiye'deki bütün gençlerin, yani bakış açısı, görüşü, düşüncesi ne olursa olsun, buralardan faydalanması lazım.
Hı hı.
Burada amacımız kimseyi herhangi bir yöne yönlendirmek değil belki ama şunu yapmaya çalışıyoruz. Senin baktığın hayata bakış açın veya bir pencere muhakkak vardır ama senin belki göremediğin farklı açılar da olabilir. Biz onu göstermeye çalışıyoruz. Hı hı. Amacımız bu. Mesela bu merkezlerde,
yani böyle bir, hani, bir inşaat çalışmasından ziyade özgür bir düşünce ortamı mı? Yani
evet,
kişilik inşası mı yapıyorsunuz orada?
Biraz karakterle alakalı bir çalışma.
Hı-hı.
Ve tabii gençlik merkezi ifadesi hep insanların zihninde şöyle kalmış. İşte buralarda çeşitli kurslar verilen,
hı-hı,
işte belki,
evet,
resim yapılan, müzik yapılan yerler olarak
gibi, evet,
düşünülüyor. Ama bunun biraz daha ötesinde.
Hı-hı.
Hatta ben biraz belki iddialı olacak bu söylediğim ama bu anlamda bence gençlikle ilgili çalışmaların tamamı bir medeniyetin inşası olarak görülebilir. Bizim bu anlamda gençlik merkezlerinde, evet, kayıt stüdyolarımız da var gençlik merkezlerinde. Müzik kursları veya müzik çalışmaları da yapıyoruz. Yani çocuk gelip işte sazı bağlamasıyla, işte ne bileyim, veya baterisiyle, gitarıyla, her neyse, bunlarla ilgili çalışma yapıyor, kayıt da yapabiliyor. Ama hemen yanında gönüllülük faaliyetleri yapan gençler var, kulüplerimiz var. İşte burada farklı alanlarda çalışan, hemen bir yan tarafa geçiyoruz. İşte evet, el sanatlarıyla uğraşan gençler var. Bir yana geçiyorsunuz. Orada bizim çok önem verdiğimiz Gençlik Merkezleri Akademisi ismiyle kurduğumuz, yaklaşık 2-2,5 yıldır hatta 2 yıl diyelim faaliyet gösteren 6 atölyeden oluşan başlıklarımız var. İnovasyon çalışması, hı hı. temel dini bilgiler. Hı hı. Mesela buradaki amacımız gençlerin bu tarz bilgileri doğru kaynaklardan öğrenebilmesi.
Hı. Evet.
Hemen bakıyorsunuz robot çalışması. İşte hı. çocuklar şu an inanın Kodadı 2023 adlı bir proje var. Çok özür dilerim hocam. Burada bir parantez açmak istiyorum.
Lütfen,
çünkü
lütfen.
Şimdi bu tarz faaliyetlere de ne taraftan bakıldığı ve nasıl bir bu bakış açısıyla birlikte yorumlama yapıldığı çok önemli. Çünkü şu an bu kodlama eğitimleri %100 yerli ve milli bir yazılımla, dünyada iki örneği var bunun. Birisi bizim ülkemizde şu an bizim kullandığımız yazılım. Birisi de İsrail menşeli bir yazılım. Bunu biz ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde çocuklara Türkçe olarak kodlama eğitim veriyoruz. Şu an yaklaşık bir yılı buldu bu eğitimler ve içlerinde kendi malzemeleriyle drone yapan, robot yapan ya da işte bir ilkokul çocuğu bir köy okulunda okuyor. Belki akıllı tahtası falan yok. Belki imkanları gerçekten çok üst seviyede olmayabilir. Ama okuluna web sitesi yapan çocuklar vesaire. Yani aslında çok geniş bir kültür var. İşte bir taraftan bakıyoruz. Mesela sabah namazı buluşmaları yapıyoruz. Hmm. Bu çok gündem olan bir konu ama dediğim gibi bizim yelpaze gerçekten geniş ve buradaki tek maksadımız şu. Bizim bir hedefimiz var. Bu gerçekten önemli. Çünkü hedef ve dava anlamında bir şeye inanmak lazım. Bir şeyin peşinden koşmak lazım. Biz de diyoruz ki evet, bizim birkaç tane belki başlık koyulabilir. Vatanını, milletini sevsin, bayrağına aşık olsun ama bunların yanında ümmetin derdiyle de dertlenebilsin gençlerimiz. Aslında biraz derdimiz bunun üzerinden devam ediyor.
Yani ama şöyle bir şey, ümmetin dertleri deyince, yani bizim de ait olduğumuz bir büyük coğrafya var. Bir büyük insan topluluğu var.
Kesinlikle.
Yani bunu önleyemiyorsunuz. Her farklı grupların da ümmetleri var değil mi? Yani
tabii ki.
Onu izah etmek lazım belki. Yani radyomuzu dinleyen insanlar, yani Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ümmetin dertleri neden, nerede devreye giriyor denebilir. Yani bir büyük insanlık ailesi var. Bizim
Kesinlikle.
İnanç değerlerimizi paylaşan, onlarla da alakalanan değil mi bir
Kesinlikle.
Gençlik oluşsun.
Çünkü biz büyük bir ülkeyiz.
Evet.
İfadesi kullanıyorsak eğer,
evet.
bunun gereklerini de yerine getirmek lazım belki.
Evet.
Yani büyük ülke olmak için hakikaten bunu yaşamak da lazım. Şu an sizler daha iyi bilirsiniz. İşte dünyada belki en güncel örnek olabilir bu. Evet, bizim şu an Suriyeli 3,5 milyon yaklaşık misafirimiz var.
Evet.
Ve Avrupa'nın bu noktada verdiği sınavı da gördük. Ya bu çok tartışılacak bir durum da değil. Büyük ülke olmak demek belki bu. Veya Afrika'da
aslında
hakikaten
Türkiye coğrafyası biraz ümmet coğrafyası gibidir. Yani Suriyeli vardır mesela.
Evet.
Doğu Türkistanlı vardır.
Evet.
Balkanlı vardır. Kafkaslı vardır. İşte Kazak vardır. Kırgız vardır. Şimdi Afrikalı var değil mi? Binlerce
Aynen.
Afrikalı var. Evet.
Yani bu noktadan bakabilmeli. Çünkü Hı-hı. biz hep diyoruz ya, bizim gençliğimize hakikaten işte dünyanın ihtiyacı var vesaire. Aslında biraz bunun altını doldurmak maksadımız.
Evet, o altını doldurmak önemli. Yani şimdi hakikaten genç bir nüfus, hani öncelikle sizlere emanet değil mi? Bir anlamda ya, bir milli eğitim var.
Evet.
Değil mi? Eğitim Bakanlığımız var. Bir Gençlik ve Spor Bakanlığımız var. Kültür Bakanlığı belki bir parça bu alanla ilgili.
Doğru.
Aile Bakanlığı var değil mi? O da
evet,
onunla da iç içesiniz. Yani bir yerde aileden alıyorsunuz çocukları. Şimdi ben de diyorum, bu dört alanda başarılı olmalıyız biz.
Kesinlikle.
Ama sanki bu dört alanda henüz Türkiye'ye ağırlığını yeterince koyamamış gibi algılanıyor. Yani mesela eğitimde Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi, başarılı olamadık 15 yılda kültürde, sanatta diye. Şimdi eğitim Gençlik Bakanlığı daha hareketli gözüküyor. Yani son zamanlarda özellikle bu hareket gözleniyor. Hakikaten o büyük iddia, büyük ülke olma iddiası bizim bu gençliği büyük yapmakla mümkün olacak. Değil mi? Yani
Kesinlikle.
Orada herhalde gençlik merkezlerine büyük iş düşüyor.
Yani aslında bu az önce söylediğin şeye belki
ne kadar genç katılıyor bu şeylere?
Şöyle, bizim belki rakamlar çok takılmamak lazım. Ben kendi adıma öyle söylüyorum ama yine de bunlar istatistik anlamda, ölçme anlamında önemli. Şu an 1 milyon 800 bin üyesi var gençlik merkezlerin ama dokunduğu genç noktasında baktığımızda şu an itibariyle 8,5 milyon genç. Yani bunlar bütün faaliyetler için söylüyorum. İşte bizde hareketlilik programları da dahil olmak üzere 8,5 milyon. Ama bu rakamlar ya da bu sayılardan ziyade bir kere bu çok ciddi bir sorumluluk. Az önce söylediğiniz şeyi biz gerçekten ciddi manada hissetmeye çalışıyoruz. En azından öyle söyleyeyim. Çünkü adında gençlik var ve çok genç olan, gerçekten ihtiyacı olan ciddi bir kitle var. Onlarla ilgili belki politika üretme ya da onlara dokunma noktasında faaliyet gösteren.
Sırf ama gençlik merkezleri de değil değil mi? Sizin gençlik hizmetleri dediğiniz kapsam
tabii ki
daha geniş bir kapsam. Şöyle, kamplar yapıyorsunuz.
Tabii gençlik mesela kamplarımız, mesela şu an 37 kampımız var Türkiye genelinde.
Şu an?
Şu an.
Kış, evet. Kış döneminde.
Kış döneminde de açıyoruz bunları.
Açıyorsunuz.
Yaz döneminde
evet.
Artık. Farklı illerimizde bulunan 37 adet kamp ve şu an geçen yıl itibariyle 120 bin genç bu kamplardan yararlandı. Tabii sayı gitgide artıyor. Bu anlamda ihtiyaçlar artıyor. Olanaklar artıyor. Belki bu olanaklar kısmına değinmeden şunu da söyleyeyim. Onun dışında yurt dışı değişimler, programlar, öğrenci değişimleri yapıyoruz. Yine farklı ülkelerle bunu yapmaktayız.
Bu yurt dışından gelen, yani aşağı yukarı ben öğrendiğime göre 150-200 bin arasında öğrenci var Türkiye'de. Öyle mi? Doğru mu bu rakam?
Yani rakam, net rakam bilmiyorum ama aşağı
onlara yukarı yönelik bir çalışmanız var mı?
Şöyle, bizim bütün gençlik merkezlerimizde bu misafir öğrencilere yönelik çalışma yapıyoruz.
Evet.
Ama bunu yaparken tabii belki bizim en önemli ortak kurumlar STK'lar. Biraz onlarla da bu anlamda çalışmayı yürütüyoruz bütün illerde ve
evet,
amacımız aslında biraz da şu: bütün illerde gençlik STK'ları platformunu kendi bünyemizde en azından toplantılarını bizimle beraber yapmalarını istiyoruz.
Çünkü STK'ların da ilgilendiği genç alanlar var. Evet.
Ya bu, o bir de birliktelik. Çünkü farklı alanlarda gerçekten iyi çalışan STK'larımız var. Belki bu ifade tam karşılamayabilir ama biz biraz ana damar gibi görüyoruz kendimizi ama kılcallar muhakkak ki STK'lar. Yani biz onları da beslememiz lazım. Mesela bu anlamda onlara proje desteği veriyoruz. Sadece STK'lara değil, gençlerin kendi aralarında oluşturdukları topluluklara ya da gençlere direkt olarak proje desteği, hibe olarak proje desteği de sağlıyoruz onların yapacağı projelere. Tabii bu çok gerçekten geniş bir alan. Yine kamplar noktasına gelirsek, o da biz bir kampı 7 gün boyunca yapıyoruz ama onun da çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü inanın hocam ki biliyorsunuz, en azından dinleyicilerimizle de paylaşmış olalım. Hiç tatile gitme imkanı olmayan bir genç olabilir. Ve belki bizim kampa geldikten sonra bir daha da gitmeyecek olabilir. Ve o kampa
böyle,
geliyor.
Böyleleri var, var Türkiye'de, evet.
Gerçekten var ve o kampa geliyor. Orada 7 gün boyunca kendi akranlarıyla beraber belli sorumluluklar da alarak o kampta bulunuyor. Farklı etkinliklere katılıyor ki bu kamp ortamında bizim işte bir sürü sportif ve sosyal aktivite de var. İşte ip parkurundan tutun işte paintball oyunlarına, futbol, voleybol, işte akşamları ateş başında özel konuklarla sohbetler vesaire. Ama o 7 gün onun hayatında bir pencere.
Çok doğru, evet.
Ve belki de unutmuyor bunu.
Evet.
Mesela şey diyen çocuklarımız var. Bu özel bir şey ama beni çok yine etkilediği için söylüyorum. Yani her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Evet, buraları kullanmak lazım vesaire. Ama şu an imkanların da, bunlar asla yeterli demiyorum. Çok daha iyisini yapmak lazım ama o imkan noktasında da yani görüp hakikaten şükretmek lazım. Çünkü gerçekten eskiden bu imkanlara sahip değildik.
Evet.
Şimdi gençlerimizden öyleleri var ki geliyor ve şunu diyen çocuklarımız var. Ya ben diyor, bizim evde hiç diyor 3 çeşit yemek çıkmaz. Burada diyor ben 3 çeşit yemek gördüm.
Evet.
Diyen, böyle inanılmaz bir bakış açısıyla bakıp geri dönen. Yani dokunabildiğimiz, bunun ötesi yok. Ve şuna inanıyoruz hocam biz. Bu herkes için, yani hepimiz için geçerli. Şimdi bu gençler bir şekilde sorumluluk hissediyoruz. Ve bizim kapımızın önünden geçiyor bunlar. Öyle ya da böyle.
Evet.
Yani herhangi bir sebeple, bu açıklanacak bir durum olmayabilir ama herhangi bir sebep ya da gerekçeyle dokunamadığımız her bir gençten kesinlikle mesulüz.
Çok yani güzel, hepimiz. Önemli bir söz bu, evet.
Yani Ve şuna da inanıyoruz. Öyle de olması lazım. Ben en azından şahsen bunu söyleyeyim. Bu dünya, yani hayat hakikaten geçici. Bugün buradayız, işte nefes alıyoruz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bu tarz görevler ya da çalışmaların da geçici olduğu bilincini bir kere bir tarafta tutarak şunu söylemek lazım. Yani bu aynı zamanda biraz bencil de düşünerek söyleyeyim. Bu da benim sınavım ya da diğer arkadaşlarımın da sınavı.
Tabii.
İşte bir defter, bir kalem var.
Yani size sorumluluk verilmiş.
Evet.
Bu yükü taşıyın denmiş.
Evet.
Bu sizin sınavınız. Evet.
Aynı yani zamanda. Şöyle hocam, belki ben bunu da açık yüreklilikle söylüyorum. Bu ülkede bu işi benden daha iyi yapabilecek eminim ki binlerce, milyonlarca insan vardır. Ama şu an ben bu görevi üstlenmişsem, o zaman bu benim sınavım hakikaten.
Evet.
Ve bunu çok iyi yani. Vermek adına da gerçekten gayret etmek gerekiyor. Ve buradan baktığımızda da şu kısım, az önce belki biraz böyle uzattım.
Yok, estağfurullah, buyurun.
Şu kısım bence çok önemli. Bizim hedefle alakalı, yani kesin ve net bir hedefimiz olmalı. Bizim çünkü net bir nasıl bir genç hayal ediyoruz sorusuna cevap verme noktasında bazen sıkıntı yaşıyoruz. Yani doğru. Bu işte,
isterseniz şöyle bir şey yapalım.
Tabii.
Şimdi demin bir şey söylediniz. Yani evimizin önünden geçen ve dokunamadığımız genç dediniz. Bir Türkiye gençlik fotoğrafı çekelim. Yani mutlaka siz onu yapıyorsunuzdur. Farklı birimleriniz. Yani o Türkiye'de gençlik ne durumda? Bazen de çok negatif fotoğraflar çekiliyor. Ve ya ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Ayağımızın altından toplum kayıyor mu? Vesaire gibi kaygılara da kapılıyoruz. Yani işte bazen uyuşturucu rakamları veriliyor. Bazen şiddet rakamları veriliyor vesaire gençlerle ilgili. Ya da ideolojik böyle sapmalar, kaplaşmalar. Nasıl bir fotoğraf çekiyorsunuz gençliğimizle ilgili? Ondan sonra ona tekabül eden hizmet alanlarını belki, değil mi?
Kesinlikle.
Evet.
Yani şöyle genel bir çerçeve çizebiliriz belki.
Bir de şu belki. Yani diyelim öğrenci gençlik var, işçi gençlik var, değil mi? Yani bu tarz farklılaşmış bulundukları konum itibariyle. Evet.
Tabii ki. Yani bu belki şöyle bir çerçeveyle müsaadenizle başlayabiliriz hocam. Şimdi bir kere gençlerle alakalı ben en azından şöyle bir net bir yaklaşım var. Her nesil, kendinden sonraki nesli hep genelde işte kaybedilmiş gençlik olarak tanımlar. Bir kere burada belki bir algı sorunumuz olabilir. Sebebi şu, işte çevresel faktörler, teknoloji, zaman, bu şartları bu şekilde değerlendirmek lazım belki. Evet. Bu anlamda Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü vardır. Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların zamanına göre yetiştirin.
Onların yaşayacağı zamanına göre.
Onların yaşayacağı zamana göre. Bizde mesela bunu örnek dersek belki, benim babam hiç mesela bana işte ya sen cep telefonuyla ne kadar çok vakit geçirdin deme şansına sahip olmadı. Çünkü cep telefonu yoktu.
Yoktu, evet.
Dedem belki babama işte televizyon ne kadar vakit harcıyordun deme şansı yoktu. Televizyon yoktu gibi. Bugün geldiğimiz noktada teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki. Bu tabii gençlerin ciddi derecede bütün yaşamlarını etkiliyor. Mesela artık işte sokağa çıkmamaktan tutuyoruz. İşte diyoruz ki eskiden böyle değildi. Hep eskiyle bir kıyas var ama bu belki doğru bir yaklaşım olmayabilir bu noktada. Çünkü hakikaten şu an çok farklı bir ortam var. Yine az önce bahsettiniz, bu bağımlılık işte vesaire, bunlardan tabii kesinlikle bahsetmek lazım ama ben Türkiye fotoğrafıyla alakalı çok basit bir örnek vermek istiyorum.
Ha, lütfen. İzninizle.
Bu daha önce de çok kıymetli bir abimizle konuştuğumuzda böyle güzel bir örnek çıkmıştı, onu paylaşmak isterim. Bizim gençler biraz nasıl denir, şeyi seviyor, eleştirmeyi seviyor. Biraz böyle hareketli, işte daha canlı, daha dinamik. O anlamda bakıldığında aslında ortada diğer bütün gençleri düşündüğümüzde, yani bir bütün olarak düşünürsek, bu gençlerin belli bir kesimi küçük ama belli bir kesimi ortada diyebileceğimiz ve diğerleri de farklı, ideolojik olarak söylüyorum, farklı yapılarda, katmanlara ayrılmış bir gençliğimiz var. Bu anlamda bakıldığında o ortadaki bahsettiğim kitle çok çok önem arz ediyor aslında.
Merkezdeki. Diyelim, evet. Ana akım diyelim.
Evet, ana akım, doğru. Çünkü evet. Genelde bizim özellikle o merkezdeki, ana akımdaki gençler diğer gençleri yönlendirecek, işte harekete geçirecek, biraz daha böyle tehlikeleri fark edebilecek bir yapıya sahip olmaları lazım. Çünkü bu şuna benziyor. İşte mahallede iki böyle samimi arkadaş vardır. Herhangi bir sebeple küsmüşlerdir. Birisi bir banka oturur, birisi bir banka oturur. Konuşmazlar ama evet, böyle karşılıklı otururlar. O arada diğer genç gelir. O bizim merkez diye tabir ettiğimiz belki. Der ki hani hep olur ya böyle mahallelerde. Ya işte mahallede kavga var mesela. Hı hı. İşte o iki genç konuşmayan genç kalkar. Diğer gençle beraber koşarlar falan, mücadele ederler. O arada bir barışma durumu gerçekleşir. Aslında bizim bu noktada baktığımızda o gelip diğer gençleri uyaran o kişi bizim merkezdeki gençlerimiz aslında. Yani ülke adına, millet adına bu tehlikeleri fark edebilecek bir genç neslin olması lazım.
Şimdi şöyle bir şey var. Yani bir, yani aşağı yukarı Türkiye'nin son 50 yılını falan baktığımızda bazı gençlerimiz bazı siyasi, sosyal olaylarda bir kamp oluşturuyorlar.
Evet.
Ve karşıt kamplar oluşuyor. Yani sanki o kamplardaki gençler duyarlılık gösteren gençler gibi de gözüküyor. Diyelim fakire, fukaraya, diyelim haksızlıklara duyarlı bir genç grup ya da ne bileyim vatanın işte selametine duyarlı gençlik falan. Bir de ortada bir gençlik var. İki tarafa da ilgi duymayan. Bu ortadaki gençlik biraz da pasif gibi gözükür. Yani sanki duyarlılıkları yok. Hep kendi, yani ders çalışan atıyorum yani, değil mi? yani falan duyarsız falan gibi. Yani bu merkezdeki sizin ana akım dediğimiz o değil, değil mi? Yani,
değil.
Yani bir duyarlılığı var.
Tabii ki.
Nasıl bir duyarlılık o?
Aslında şöyle bir belki rol model olarak düşünebiliriz bunları. Çünkü bence büyüklerin sözünden ziyade akran, hani akran eğitimi diye bir ifade var, tabir vardır. Onların birbirlerine olan iletişimi ve etkileşimi çok daha fazla oluyor.
Evet.
Bu noktada aslında ben merkezden kastım, az önce bahsettiğimiz gibi uçlarda değil ortada olan gençler, biraz daha böyle pasif gözüken gençler anlamında söylemedim bunu. Aslında tam da sorunların, belki tam da sıkıntıların, tam da düşüncelerin tam ortasında olan, evet, gençlerden bahsetmek istedim. O duyarlılığı, hassasiyeti hem insanlık adına hem özel belli değerler adına taşıyan gençlerden bahsettim.
İlginç, güzel.
Belki bunlar bizim hakikaten sonra yapacağımız işlerde en önemli kişiler onlar. Ve bu biraz yatırım yapılması gereken gençler onlar.
Evet.
Yani çok okuması gereken, tecrübe edilmesi gereken.
Şöyle, nasıl bir profil düşünüyorsunuz onu konuşalım. Ben bir anons yapayım.
Tabii ki.
Bu programı kimle yapıyoruz? Eğitim konuşmalarındayız değerli dinleyiciler. Karşımda böyle genç bir devlet adamı değil.
Estağfurullah.
Önder, bir gençlik önderi Emre Topoğlu var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü. Türkiye'nin gençlerini konuşuyoruz. Şimdi de işte o ana formatı ne bu merkezdeki gençliğimiz? Aslında bu şu herhalde. Nasıl bir gençlik,
evet,
idealimiz var, değil mi?
Doğru.
Projelendiriyoruz. Nasıl bir gençliğe hizmet veriyoruz onu anlatmaya çalışıyoruz.
Evet.
Yani meselesiz bir gençlik değil. Ot gibi dünyadan kendisini soyutlamış bir gençlik değil. Aksine dünyanın merkezinde her, kesinlikle, şeyi algılayan, evet, nasıl bir gençlik?
Yani şöyle ifade edilebilir. Hakikaten çok güzel söylediniz. Yani,
evet,
tam ortasında olan dünyanın çevresinde olup bitenlere duyarlı hakikaten.
Evet.
Ve bence bu önemli, belki bu ifade. O belli dertlerle ve şuurla dertlenmiş, işte bilinçlenmiş bir genç aslında seferberlik halinde olan bir genç diyebiliriz ülkesi için,
çok
milleti
güzel
için. Ve bu
neler
tabii,
mesela yapıyorsunuz, somut şeyler, yani mesela bu konuda duyarlı insanları çağırıp konuşturmaktan öte, yani onları hayatın içine sokan, hani, hı-hı, şimdi sosyal sorumluluk,
evet,
projeleri,
evet, evet, evet,
deniyor. Yani diyelim bir köye gidip okul inşa eden, okulu boyayan, çocuklara öğretim yapan, ne gibi şeyler?
Şöyle, bizim uzun zamandır bu konu hakikaten önemli olduğu için gönüllülük çalışmalarına çok kıymet veriyoruz.
Evet, güzel.
Mesela iyilik gençlerin iyilik ağacı adı altında yıllardır uyguladığımız bir projemiz var. Bu proje kapsamında gençlerimiz, evet dediğiniz gibi köy okullarına gidiyorlar. Okulları boyamasını da yapıyorlar, temizliğini de yapıyorlar. İşte camiye gidiyorlar, temizliyorlar, mezarlıkları ziyaret ediyorlar. Onun dışında aile ziyaretleri yapıyorlar. Bu hakikaten önemli. Çünkü bizim gençlik merkezine ya da kampa ya da herhangi bir vesileyle biz dokunduğumuz bir gencin ailesiyle de iletişim kurmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Onları ziyaret ediyorlar. İşte çaya geliyoruz adı altında bir projemiz
var. Bir şey var biliyor musunuz? İngiltere'de bir yalnızlık bakanlığı kurulmuş.
Aa, evet.
Okumuş duymuşsunuzdur. Evet. Yani insanlar yalnızlaşıyor. Ve yalnızlık büyük bir ruhsal çöküntü meydana getiriyor. Bir ara okumuştum mesela böyle yaşlı insanlara gidip kitap okuyan, değil mi? Gençlerimiz tabii, tabii, var tabii. Vesaire gibi.
Tabii ki yani çok böyle ince detaylara kadar düşünüyorlar hocam. Mesela
güzel.
Hastanede randevu sırası almaktan tutun, pazarda işte poşet taşımaya kadar.
Aa, çok güzel.
Bunların hepsine koşturuyorlar. Onun dışında yurt dışında da gönüllülük faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Yani gençler kendi aralarında proje yazıp işte ne bileyim farklı bir ülkeye gidip işte su kuyusundan tutun işte farklı yardım çalışmalarına kadar bunların hepsine katılmaya çalışıyorlar. Buradaki temel amaç aslında biraz o vicdan, işte kalp, bunu gösterebilmek veya bulundukları ortamla yardım ederken o yaşayacakları iletişim, aynı zamanda farklı tecrübeler, bunlar hakikaten önemli. Yine İyilik Ağacı ile beraber uyguladığım sosyal uyum adı altında, gençlik katılımı adı altında bir hibe projemiz var. UNICEF ile beraber yürütüyoruz bunu. Ve bunda da 25
nasıl bir
ilde.
Şey?
Bu projede şu an malumunuz işte Türkiye'de ciddi bir Suriyeli kardeşimiz var. Ama onların içerisinde de genç nüfus çok fazla.
Evet. Yani
hatta şu an kamplarda doğup büyüyen çocuklar var.
Evet.
Aslında onların
500 bin çocuk dünyaya geldi deniyor.
Evet, yani evet. Çok ciddi rakamlar hocam. Ve biz yine 25 ilde bu kardeşlerimiz oradaki genç kardeşlerimizle, aileleriyle,
Suriyeli gençlerle,
evet, bizim Türk gençleri bir araya getiriyorlar.
Çok güzel.
Onlara sosyal uyum, yani birlikte yaşama kültüründen tutun Türkçe eğitimlerine, yine çeşitli sosyal kültürel faaliyetlere kadar bu faaliyetlerin tamamını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yine dokunmaya çalışıyorlar. Çünkü biz şey diyoruz, o projede hakikaten gençler çok ciddi sahiplendiler. Çünkü
sorumlu bir alan mı o Suriyeli gençler Türkiye'de bulunan, yani sorumlu bir alan olarak mı gelişiyor?
Aslında eğer müdahale edilmezse sorumlu bir alan olma potansiyeli çok yüksek.
Evet.
Çünkü farklı bir yer, farklı bir coğrafya, farklı bir kültür ve
bir kere sığınmacılık, travma.
Evet. Evet. Yani çocukların bazıları inanın işte ailelerini kaybetmiş, gözleri önünde maalesef çok zor bir durum. Küçük çocuklar bunlar, yani
evet,
12-13
evet,
yaşında
evet.
Yaşadığı travmayı tabii tahmin edemiyorum ama okunuyor.
Evet.
Yani ben çok özür dilerim hocam, belki böyle gevezelik etmiş oluyorum
yok,
ama.
Yok estağfurullah. Yani çok önemli bir şeyden bahsediyorsun.
Yani bir vatan şarkısı dinlerken hüngür hüngür ağlayan 9 yaşında bir çocuk.
Evet.
Bana çok makul gelmiyor yani 9 yaşında bir çocuğun.
Yani o duyarlılık, evet, olmaması lazım.
Evet. Yani normal şartlarda öyle olması
ama
lazım.
İçinde bir şey saklıyor demek. Aynen. Ki acıyı saklıyor.
Ya bu çok.
Yani belki annesini mi kaybetti vatanla beraber,
evet,
değil mi? Yani
tabii.
Bu her şeyini, evet.
Bir kopmuşluk. Bir şey oluşmuş, o travma yaşadığı, farklı bir şehre geliyor. Ona yardımcı olmaya çalışan insanlar vesaire. Yani bu inanılmaz bir şey. Bizim gençler de şimdi bir de algı var. Algının yönetimi de var.
Evet.
İşte bir dönem zaman zaman oluyor bunlar. Olmuştur da. İşte tabii çok ciddi bir nüfus. Tabii farklı bir ülkeye geldikleri için düşük ücretlerle çalışma talepleri muhakkak ki var. Farklı amaçlarla, farklı düşüncelerle bunu biraz suistimal etmek isteyen ya da farklı bir yöne çekmek isteyen kişiler veya gruplar da oldu. Bu anlamda bizim gençlerin de onları hakikaten misafir olarak kabul etmesi, onlarla birlikte nasıl yaşanacağını öğrenmesi lazım. Yardımcı olması lazım. Bunu sağlamayı amaçlıyoruz aslında.
Evet.
Ve mesela futbol takımı kuruyoruz. Karşılıklı kurmuyoruz. Beraber yapıyoruz. 11 kişiden oluşuyorsa işte 500
karma
olsun. Evet, karma yapıyoruz.
Evet.
Bütün spor faaliyetlerini veya kampa giderken karma gidiyoruz. Suriyeli ve Türk kardeşlerimiz beraber gidiyorlar. Odalarını beraber koyuyoruz, paylaşıyorlar, anlatıyorlar. İşte kimisi ailesi misafir ediyor gibi gibi.
Evet.
Ya bu hakikaten önemli çünkü dokunmakla alakalı. Yani biz şu an hani burada faaliyetleri
anlatıyoruz. Farkındayız demek bile çok önemli. Yani sizin varlığınızın farkındayız.
Evet, evet, evet, evet, kesinlikle. Yani burada hani birçok faaliyetten bahsedebiliriz. İşte şu faaliyeti de yapıyoruz, sinemaya götürüyoruz. Hı hı. Film çek, mesela bizde sinema atölyeleri, tiyatro atölyeleri, tarih atölyeleri falan. Uzun uzun bunlardan da bahsedebiliriz ama bence bunlardan daha kıymetlisi şu. Bunları niye yaptığımız?
Hı hı.
Yani bizim amacımız aslında, bazen bu ifadeyi kullanıyoruz. Yani iş, biraz gönül işçiliği.
Evet.
Bir gencin gönlünü alabilirsek,
hı hı,
hamdolsun diyoruz. Yani evet, bütün illerdeki bizimle beraber çalışan 3000'e yakın kardeşimiz
var. Bu fotoğraf dediğimizde, hı hı, yani o mesela bağımlılıklar ne oranda? Ona ilişkin tespitleriniz var mı? Onların rehabilitasyonuna yönelik bir takım çalışmalar, evet, var mı?
Şöyle, tabii bağımlılık bizim günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi. Sadece Türkiye için değil, dünyayı tehdit eden bir sorun.
Evet.
Ki oradan aslında biraz da bu tarafa doğru yayılmış oldu. Şu an
şimdi yani uyuşturucu vesaireden öte belki teknoloji
tabii,
bağımlılığı
tabii,
bile
hepsi
sorun olarak öyle gözüküyor.
Ve bu anlamda özellikle işte sosyal medyadır vesairedir, oyun falan baktığımızda gerçekten üzerine ciddi ciddi düşünülmesi gereken ve ciddi politikalar uygulanması gereken bir konu. Bu konuda devlet ciddi bir işte komisyonlar, çalışmalar, farklı bakanlıklar, bir de koordine çalışmak zorunda bu bakanlıklar.
Evet.
Ama herkesin bir görev alanı var.
Hı hı.
Ben şöyle diyorum, bizim bakanlığımız...
Sizde bir mutfağı var mı bu?
Tabii.
Hı hı.
Bizde de özel bir yine çalışma var, ekip. Burada bütün çalışma arkadaşlarımız, genel müdürlükler var. Ama bizdeki biraz önleyici faaliyet aslında. Yani bağımlılıktan
önleyici... Sizin gençlik hizmetleri genel müdürlüğü olarak...
Evet.
Evet.
Tabii sporu da katarak
söylüyorum. Sporu da katarak.
Çünkü daha çok ya bir de şey var hocam sanki. Biz hani hem gençlik politikalarında hem de bu tarz sorunlarda biz hep teşhis üzerine gidiyoruz ama tedaviyi unutuyoruz.
Hı hı.
Biraz da şey lazım. Önceden de önlem almak lazım. Mesela gençlik politikalarında da böyle. Gençlik,
evet,
durağan bir kavram değil.
Evet.
Biz mesela şu an oturuyoruz, gençliğin sorunlarını tespit ediyoruz. Diyoruz ki gençliğin şu sorunu var, bu sorunu var. Yazıyoruz böyle. Tamam. Tabii bu uzunca bir zaman alıyor. Sonra diyoruz ki ne yapalım bunlar için? Hadi bir daha toplanıyoruz falan derken o genç diye sorunu tespit ettiğimiz adam yetişkin oluyor zaten.
Ya.
O yüzden biraz belki...
Şimdi siz 7 yıl dediniz. 7 yılda bir gençlik dönemi geçiveriyor zaten.
Evet, aynen öyle.
Evet, evet.
Belki o anlamda bakıldığında bizim bakanlığımız, yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aslında temel görevi ve işlevi önleyici faaliyetler yapmak.
Evet.
Bunu nasıl yapacak? Mesela gençlerimiz mutlak surette bir spor dalıyla uğraşmalı. İşte şu an Spor Genel Müdürlüğü yetenek taraması yapıyor. Artık ilkokul düzeyine, hatta daha sonra anaokul düzeyine kadar inecek. Özel testlerle işte bir hangi spora yatkındır
yani
falan gibi.
Ben şunu diyordum Emre Bey. Yani mesela Türkiye bu kadar genç nüfusa sahip. Yani dünya çapında bir futbol takımı. Anlatabiliyor muyum? Güreş milli sporumuz. Yani o alanda ilerliyor muyuz? Geriliyor muyuz? Bir altın madalya alınca bayram yapıyoruz. İşte baskettir, başka alanlardır. Yani sporda da hani yeteneklerin hizmet alanına sokulması, görünür hale gelmesi noktasında problem var. Sanki mesela bu 15 yıllık sürede daha çok iş başarmak mümkün olabilirdi bu alanlarda.
Kesinlikle.
Gibi geliyor bana yani.
Yani şöyle, bu tabii spor ve tabii gençliği de işin içine katarak söylüyorum. Biraz uzun vadeli yatırımlar, yani
evet,
kısa vadeli planlar yapmamak lazım.
Evet.
Sporda da evet, çok küçük yaştan gerçekten, yani sadece böyle Allah vergisi özel yeteneği olan kişiler değil. Hakikaten küçük yaştan yatırım yapmak lazım. İşte tesisleşmedir vesairedir, artık bunlar tamamlandı yani illerde. Hı-hı. Çok ciddi tesisler falan var.
Evet.
Çok şükür. Ha, yapılıyordur da, hala da yapılıyor ama biraz hakikaten bu konuda tabana yaymak lazım bu bilinci. Hı-hı. Yani bizde yeni yeni işte belediyeler belki bir 10 yıldır, evet, işte böyle spor alanları vesaire falan yapıyorlar. İnsanların gerçekten ilgisi var ama yaş, dediğim gibi, ciddi alt seviyeden alıp başlamak lazım. Bir de tabii bu tarz bakanlıklar, yani sosyal işlerle uğraşan bakanlıkların ürünleri biraz daha geç görülebiliyor. biz daha çok şey kesinlikle olmalıydı sonuç olarak. Ama sadece belki başarı bazlı düşünmeyip önce bunu tabana yaymak, arkasından gelecek iş belki başarıydı. Ve şu an arkadaşlarımız hakikaten gayret sarf ediyorlar. Belki bunu da söylemek lazım. Şu an tabii bakanlık kuruldu, belli aşamalardan geçti. Şu an bakanımız Osman Aşkın bak sporun içinden gelen ve hakikaten çok doğal, gençlerle iç içe olan bir bakan. Yine baktığımızda Cumhurbaşkanımız sporla çok iç içe ve gençliğe çok önem veriyor.
Bence, o da futbolun oralardan geliyor, sahalardan
yani bu
geliyor.
Bence bizim açımızdan ve gençler açısından güzel bir imkan ve şans. Ama bunu değerlendirmek lazım.
Değerlendirmek lazım. Bir de hani ülkenin dünyadaki imajı açısından da bu alanlar kesinlikle sizi yıldızlaştıran alanlar, değil mi? Bakanlık olarak da belki
tabii
yıldızlaştıran alanlar.
Belki bu anlamda evet. Yani
şöyle de bir şey. Ya mesela Tokyo'daki olimpiyatlarda Türkiye dünya üçüncüsü olduğunda diyelim Afrika'da, Senegal'de bayram yapılıyor. Değil mi? Yani sizin o gönül coğrafyası dediğiniz alanlarda bu başarılar çok önemseniyor.
Kesinlikle.
Onun için yani o alandaki yatırım da böyle çok aslında diplomasinin bir uzantısı gibi aynı zamanda.
Kesinlikle. Yani bu özellikle sporun hem birleştirici gücü.
Evet.
Çünkü kitleleri hakikaten birleştirebiliyor. Hem de tanıtım anlamında.
Evet.
Birçok şeyden çok daha fazla etkisi var. Artık bir özel bir piyasa bu. Ve evet, bu anlamda ben şuna inanıyorum ama yani bu tabana yayılırsa bu kültür daha fazla, ben arkasından başarı çok net olarak geleceğinden inanıyorum.
Evet, inşallah.
Ama bu kültürü oturtmak lazım bence. Yine gençlik hususunda da aynı şey geçerli.
Evet.
O biz hep şey diyoruz hani işte gençlik çok önemli, çok genç nüfusumuz var falan diyoruz ama bununla alakalı adım atma noktasında belki problemimiz var. Yani belki bazen sadece kelimelerle ifade ediyoruz ama o ruhu da yakalamak lazım. Biraz imkan, alan tanımak lazım belki hocam.
Projelendirmek gerekiyor. Yani
kesinlikle.
Hangi alanda, hangi genç nüfusun işte bu şeyinden, potansiyellerinden istifade etmek lazım. Şöyle denir. Hani atıl kapasite.
Evet.
Değil mi? Atıl kapasite. Yani 18 milyon ilk ve orta öğretimde çocuğumuz var. 25 milyon bütün bir üniversite dahil
tabii
okuyan.
Ki.
Şimdi bu normalde bir kapasitedir. Ya bunu kinetik enerjiye dönüştüreceksiniz ya potansiyel olarak kalacak. Yani siz bir anlamda o malzemeyi işliyorsunuz, ona alan açıyorsunuz. Bir de şunu sorayım. Eğitim Bakanlığı'yla sizin temaslarınız. Çünkü birbirine dokunan alanlarda çalışıyorsunuz.
Kesinlikle. Biz aslında bütün bakanlıklarımızla ortak çalışma yürütmeye gayret ediyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bizim en önemli ortaklarımızdan birisi. Birçok faaliyeti beraber yapıyoruz. Özel bir protokolümüz var zaten yaptığımız. Mesela bunu çok geniş söylüyorum. Okullardaki spor salonlarının kullanımından bizim spor salonlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nca kullanılmasına kadar gençlikle alakalı çalışmalarda malumunuz birçok eğitmen, bizde birçok eğitimler var. O eğitimlerin hemen hemen birçoğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitmenler sağlanmakta. Bu anlamda ciddi bir işbirliğimiz var ve öyle de olmak zorunda. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi biraz daha belki kapalı ortamlarda işte özel derslerle vesaire yani alınması gereken şeylerle yapıyorlar ama belli bir saatten sonra çocuk artık farklı etkinlikler yapması gerekiyor. Biz işte o saatten sonrasına talibiz biraz.
Evet.
Ondan öncesi zaten
yani okuldan çıkınca genç gençlikten çıkmıyor.
Tabii ki. Tabii ki. Bir de
okul
Tabii orada da
gecesi gündüzü ne kadar yani gecelerine de ulaşıyor musunuz gençlerin?
Şöyle inanın üniversite öğrencileri bu noktada ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü yani
üniversite gençliğinden yani sizin gençlik merkezlerine bir yöneliş var mı böyle
tabii
bir ilgi?
Tabii biz de bunu sağlamak adına hocam biz son 6 aydır okul temsilcileri çalışması başlattık. Bizim ortaokul ve liselerde hatta sınıfa da geçiyoruz şu an. Okul temsilcilerimiz var. Şimdi de üniversite temsilcilerimiz var.
Güzel.
Onlar hem bizim gönüllü çalışan liderlerimiz hem de üniversiteyle bağımızı kuran arkadaşlar. Üniversite öğrencileri tabii ciddi rağbet gösteriyorlar. Sebebi şu. Orada onlara dışarıda bulabilecekleri imkanları biz oralarda vermeye çalışıyoruz. Güzel kütüphaneler kurmaya çalıştık. Kitap kafelerimiz var. Hatta buradan güzel duyurmuş olalım. Yani hepsini bekleriz. Çay, kahve bizden. Kitaplar bizden. İstedikleri gibi orada çok güzel ortamda çalışabilirler.
Kitap kafe yöntemi çok güzel.
Evet.
Yani dinlenme ortamında kitap okunuyor.
Evet.
Evet, çok güzel.
Yine kitap okuma halkalarımız var.
Evet.
Bu yaklaşık şu an 60 bine ulaştı. Yani devamlı olan ve belli bir sırayla belli kitapları okuyan kardeşlerimiz var şu an Türkiye genelinde.
Onlara rehberlik eden kişiler mi var? Tabii. Öğretmenler mi?
Her halkanın bir sorumlusu
liderler
var.
Liderler mi var? Evet.
Evet, gençlik lideri sorumlusu var her halkanın. Kendi halkasında belirlediğimiz
kaç işte, kişilik halkalar bunlar?
10-12 kişi arasında değişiyor. Evet. Tabii şöyle bir zorunluluğumuz yok. Yani işte 3 kişi var. Onu da kuruyoruz.
Evet.
Problem olmuyor ama tabii yaş gruplarına göre kitap kategorilerimiz var ve kitapları da şu an biz kendimiz basıyoruz bakanlık olarak. Onları da seçiyoruz. Bir yayın kurulumuz var. O yayın kurulundan sonra kitapların basımını da kendimiz yapıp dağıtıyoruz kardeşlerimize. Bir seferberlik yani işte okumayla alakalı. Bir de tabii çok önemli bir şeye değindiniz hocam. Belki söylemek lazım. Tabii sadece bizim üniversitede okuyan işte veya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, kurumlarda okuyan gençlerimiz yok. Mesela cezaevlerinde gençlerimiz var.
Evet.
Çalışan gençlerimiz var. Ya da okuldan mezun olmuş, liseden, üniversiteden her neyse işsiz olan gençlerimiz var. Onların tabii gençlik deyince hepsi bütün
alan
bizle alakalı.
Mesela belki şu an özellikle işsiz gençler ki Türkiye'de genç işsizliği %25 falan deniyor. Büyük bir rakam. Yani o alan daha psikolojik olarak çok zor bir alan. Yani ben işsizliği bilirim yani hakikaten. Bir de diyelim ki belli bir yaşa gelmiş, üniversiteyi bitirmiş, işsiz, babadan harçlık isteyemiyor. Yani ciddi bir psikolojik şey alan o, dar bir alan. Ne yapıyorsunuz?
Bu alanda tabii çalışan çok farklı kurumlar var ama biz kendi içimizde şunu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle İşkur'la bu anlamda beraber çalışıyoruz. Farklı meslek edindirme kursları veriyoruz. Tabii bu süre zarfında tabii İşkur'un bu anlamdaki desteklerinden de yararlanıyorlar ama amacımız aslında özel bir meslek sahibi yapmak değil belki. Ama bu anlamda farklı alanları tanıtabilmek, onlara rehberlik edebilmek biraz bu maksadımız. Fakat sanırım benim babam lokantacıydı, esnaf çocuğuyum ben. Belki şöyle bir algı var. Şimdi ülkeler ekonomik olarak geliştikçe ve büyüdükçe özel sektör olan ihtiyaç da ciddi derecede artıyor. Ama bence bu yaklaşım biraz eskilerden kalma bir yaklaşım. Genelde hep garanti üzerine giden bir anlayış var. Belki gençleri bu anlamda daha erken dönemlerde uyarmak lazım. Evet, müteşebbis olmaları yönünde de. Çünkü herkes işte bir alanda çalışmak zorunda değil. Ya da herkes kamuda çalışmak zorunda da değil. Çünkü özel sektörde de inanılmaz fırsatlar.
Herkes maaşlı çalışmak zorunda da değil.
Kesinlikle öyle.
Yani kendisi bir iş üretmek, ona yöneltmek lazım diyorsunuz.
Aynen öyle. Mesela bu anlamda proje destekleri kıymetli bence.
Evet.
Çünkü özel fikirleri olan gençler var. Bunları tasarlayabilmeliler. Ama tabii biz yine de özel olarak bu alandaki kardeşlerimize de yönelik çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. İşte nedir? Özel böyle spesifik alanlar var belirlenmiş. İşte muhasebe, muhasebe vesaire gibi çalışmalar da yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında çalışan kardeşlerimiz var. Onlarla da alakalı aynı faaliyetleri götürmeye çalışıyoruz. Mesela mobil gençlik merkezlerimiz var bizim.
Evet.
Ulaşamadığımız yerlere biz minibüslerimiz var. Onlara koyuyoruz malzemelerimizi. Yine liderlerimiz biniyorlar arabaya. Köylere gidiyoruz, okullara gidiyoruz, sanayiye gidiyoruz. Orada çok gençlere güzel ulaşmaya çalışıyoruz. Onlarla beraber vakit geçiyoruz. Bir de cezaevleri. Bence çok önemli bu.
Çok.
Çünkü hatta biz birkaç programda katılma şansım oldu. Görme şansım oldu.
Cezaevi ortamını.
Evet. Şimdi bir çocuk şöyle bir şey söylemişti hocam. Küçük bir kardeşimiz cezaevinde. Dedi ki abi buradan dedi ben İstanbul Maltepe'deydi. Buradan dedi Bursa'ya nakil istedim. Babam dedi cezaevine girmiş de dedi. Hiç olmazsa bir yılımı da orada geçireyim dedi. Şimdi sonra gece çok düşündüm.
Babası da
cezaevine, girmiş. Yeni tekrar. Şimdi düşündüm yani bu çocuk kız kardeşi ve annesi var. Çocuk çıkacak. Bu maalesef böyle de bir durum var, yani bunu kabul etmek lazım. Babası şu an işte içeride, çocuğa belki bu anlamda iş bulmakta çok zorlanacak.
Evet.
Ve belki bir şekilde onu bir tarafa doğru yönlendirilmiş olacak bu çocuk.
Doğru, doğru.
Onu o anlamda orada bir şey yapmak lazım.
Evet.
Yani sahiplendiğimizi gösterebilmek evet. lazım. O yüzden bu alan çok geniş bir alan.
Çok. Şimdi sürenin sonuna geldik maalesef. Tabii hangi başlığı açsak altı bir programlık dolabilir. Yani işte evet. cezaevindeki gençlik, işsiz gençlik, üniversiteli gençlik vesaire. Geniş konuşuruz inşallah ileride yeni programlarda. Hakikaten çok duyarlılığınız için tebrik ediyorum. Yani bu cezaevindeki gençler için, Suriyeli gençler için, yani köydeki gençler için o şey çok ilgimi çekti. Mobil evet. gençlik merkezi projeniz, uygulamanız. Şu konuda bir şeyler söyleyelim. Ailelerle ilişkiniz nasıl? Çünkü sonuçta size gelen genç bir aileyle de bağlantılı ve kesinlikle. Aileler genelde çocukları üzerinde titizler, kaybolmasın, mesela başarısı artsın vesaire gibi duyarlılıkları var. Nasıl bir iletişim sürüyor? Böyle kısaca birkaç dakika
tabii,
içinde.
Hemen böyle hızlıca söylemiş olayım. Bir kere bir gençle ilgilendiğimiz vakit onun ailesiyle iletişim kurmuyorsak, kurmazsak işi tamamlamış olamayız. O yüzden biz sürekli bir şekilde hem aileleri yaptığımız faaliyetleri görmeleri adına davet ediyoruz. Hem de biz onlara kapılarını çalıyoruz ve anlatıyoruz birebir. Çünkü şöyle bir süreç yaşadık hocam. Bu da bir belki realite olduğu için söylüyorum. Biz çok zor bir 15 Temmuz gecesi
evet,
yaşadık.
Tabii, tabii.
Bu süreç bizi şunu gösterdi aslında. Evet çok acı bir tecrübeydi. Belki 100 yıllık bir tecrübeydi.
Evet.
Ve ondan sonra şöyle de bir algı oluştu ama. Tabii bizim gençlik merkezinin önemi 2 kat 3 kat arttı.
Tabii,
kesin.
Tabii.
Mesela yurt kapasite oranlarımız şu an yani talepler 2 katına çıktı. Çünkü bir genel olarak bir güvensizlik başladı
evet.
ailelerde. O yüzden
yani çocuklarının yöneldiği, gittiği, geldiği yerlere
evet.
yönelik bir sıkıntı, güvensizlik başladı.
Aynen öyle. Ve doğal olarak işte bir devlet kurumu olması, işte Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında olması önemini 2 kat arttırdı.
Doğru.
Bu anlamda sorumluluk da 2 kat
arttı. Yani yurtlarınızın önemi arttı değil mi?
Tabii ki. Bir de o dediğim gibi şimdi o boşluğu da doldurmak lazım.
Yani evet, tabii ki.
Mutlak surette doğru bir şekilde. Tabii bu anlamda çalışan gerçekten güzel STK'larımız var. Ama bu kurumların hakikaten önemi 2 kat arttı.
Evet.
Bu anlamda o ailelerle olan iletişim dediğim gibi hem biz onlara kapılarını çalıp yani şunu yapmaya çalışıyoruz hocam daha net vakit kısa olduğu için net söyleyeyim. Biz ilgilendiğimiz bir gencin annesini, babasını, kardeşlerini ne iş yapar, ailede özel bir problemi var mı bunlara kadar bilmek istiyoruz.
Evet, çok güzel.
Yani çocuk bize anlatabilsin
çok
istiyoruz.
Güzel.
Onu da paylaşabilelim istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? İşte o çalışan aslında biz burada konuşuyoruz ama belki onları söylemek lazım. İşte bizim alanda çalışan gençlik liderlerimiz, merkez müdürlerimiz, il müdürlerimiz asıl işi onlar yapıyor. Dokunuşu.
Evet, evet.
Ve onlar biz diyoruz ki ya bu kardeşimizi tanıyor musun? Tanıyorum Ahmet diyor. İşte babası ne iş yapıyor? Kendi liderlerimize soruyoruz bunu. Diyor ki babası işte marangoz. Özel
gençlik
bir sıkıntıları
liderleriniz var sizin.
Tabii.
Yani her ilde müdürleriniz var,
tabii,
ilçe
tabii,
müdürleriniz
tabii.
var.
Tabii bizim özel gençlik merkezlerinde görev yapan, gençlere
evet.
rehberlik eden
evet.
yine gençlerimiz var.
Onlarla bir ortamda ben de beraber
evet.
oldum.
Allah razı olsun. Yani onlar bizim ilgilendiğimiz her genci mutlak surette tanımalarını istiyoruz.
Evet.
Bu iletişim koparsa zaten bir anlamı yok. Yani çocuk
evet.
gelip gittiği belki de daha sonra gelip gitmediği bir yer olarak kalacak. O yüzden iletişim onların üzerinden gidiyor ve hakikaten yani çocuk geldiğinde bir problem olduğunda bizim oradaki müdürümüz işte veya liderimize gelip rahatlıkla ya benim abi abla işte her neyse benim şöyle bir sıkıntım var böyle bir durumum var diyebilmeli.
Yani genç kızlarımız var abla dediğiniz için
tabii.
genç kızlarımız yani bu iş sadece erkek gençlere yönelik
tabii,
değil,
tabii, değil
genç
tabii
kızlarımıza da yönelik
tabii
güvenilir
ki.
Bir ortam olarak ifade ediyoruz.
Aynen öyle.
Şimdi Emre Bey yani süre bitti sizinle çok konuşacak başlık var hakikaten
evet.
bir kere tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah hakikaten çok hayati bir hizmet olduğunu yaptığınız işin. Oralarda böyle duyarlı insanlarımız bulunduğu için ayrıca çok memnun olmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun.
Sağ olun, eksik olmayın. Değerli dinleyiciler, Bir Eğitim Konuşmaları programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Emre Topoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani KYK'ları konuşmamız lazım.
Evet.
Yine bu gençlik merkezlerindeki genç kızlarımızın çalışmalarını, erkeklerimizin çalışmalarını vesaire, ailelerin gençlik merkezine yönelik ilgilerini, onu inşallah bir başka programda yapacağız.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Hocam, ayaklarınıza sağlık.
Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ha.